Bu kitap engelliler için sesli kitap gönüllüleri tarafından seslendirilmiştir. Engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasaklara aykırıdır. Yazarın adı Eray Alaca. Yayın evi Süre Yayın Evi. Basım Ankara. Kitabın adı Çağdaş Türk Dünya Tarihi. Seslendiren Elif Parlak. İkinci ünite. İkinci Dünya Savaşı parantez içerisinde 1939-1945. 1. Savaş öncesi gelişmeler. A. Japonya. Japonya 1920'li ve 1930'lu yıllarda Uzak Doğu'nun en güçlü devleti oldu. Mançurya ve Çin'e egemen olup Asya içlerine yayılma isteği ABD ve Avrupa devletlerini tedirgin etti. 1922'de Washington Deniz Silahsızlanması Konferansı bu nedenle yapıldı. Japonya 1929'dan itibaren yayılmasını askeri güce dayandırdı. 1931'de Mançurya'yı işgal ederek Çin'e yöneldi. Milletler Cemiyeti'nden ayrıldı. Asya Asyalılarındır sloganı ile Batılıları Çin'den uzak tutmayı hedefledi. Bu amaçla yeni düzen denilen emperyalist bir plan hazırladı. B. İtalya. Benito Mussolini, Roma İmparatorluğu'nun yeniden kuruluşu projesini gerçekleştirmek amacıyla sömürgeciliğe dayalı bir politika yürüttü. İtalya ilk problemi Yugoslavya ile yaşadı. Fiume şehri Yugoslavya'ya yapılan baskı sonucu İtalya'ya bırakıldı. Yunanistan'a ait Korfu adasını ele geçirdi. Arnavutluğu nüfuzu altına aldı. Türkiye'den Batı Anadolu bölgesini istedi. İtalya'nın Akdeniz'de güçlenmesi Fransa'yı rahatsız etti. İngiltere ise Fransa'nın Avrupa'daki yükselmesini dengelemek için İtalya ile ilişkilerini 1935'e kadar sürdürdü. İtalya sömürge elde etmek amacıyla Habeşistan'ı işgal etti. C. Ülkeler arası gruplaşmaları. İtalya, Almanya'nın Orta Avrupa'da güçlenmesinden çekindiği için İngiltere ve Fransa ile orta bir cephe kurdu. İtalya'nın Habeşistan'a saldırısı bu yakınlaşmayı sona erdirdi. Fransa, SSCB ile yakınlaşma politikasına girdi. Almanya, İtalya'nın endişesini yatıştıracak açıklamalar yaptıktan sonra Alman-İtalyan ilişkileri olumlu yönde gelişti. Bunun sonucu Berlin-Roma mihveri kuruldu. 1936'da Alman-Japon Paktı imzalandı. İtalya'nın katılımı ile Berlin-Roma-Tokyo mihveri kuruldu. D. Almanya. Hitler liderliğindeki Almanya'nın Versay Antlaşması'nı sona erdirmek için harekete geçmesi Fransa, İngiltere, Polonya ve SSCB'yi endişelendirmiştir. Almanya hızla silahlanıp asker sayısını artırdı. 1935'te Fransa'dan Saar bölgesini, 1936 Ren bölgesini ele geçirdi. 1938'de Avusturya ile birleştiğini açıkladı. Çekoslovakya'dan Sudetler bölgesini aldı. Almanya'nın bu yayılmasını Avrupalı devletler Münih Konferansı'nda kabullendiler. Alman istekleri bunlarla sınırlı kalmayıp hayat sahası anlayışı ile kendisine gerekli toprakları ele geçirme politikası izledi. İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması, parantez içerisinde 1939. 1939'da Almanya Çekoslovakya'yı, İtalya Arnavutluğu işgal etti. Bu iki devlet Çelik Paktı kurdu. Almanya ve SSCB yaptıkları saldırmazlık paktı ile Polonya'yı gizli bir antlaşmayla paylaştılar. Almanya'nın 1 Eylül'de Polonya'ya saldırması üzerine İngiltere ve Fransa Almanya'ya savaş açtı. Sovyetler Birliği Polonya işgaline karıştı. Bu devlet ardından Litvanya, Letonya, Estonya'yı işgal etti. Finlandiya'dan toprak aldı. İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması İngiltere'nin Avrupa'daki izlediği yatıştırma politikasını sona erdirdi. Savaş Avrupa, Pasifik, Kuzey Afrika olmak üzere 3 cephede gerçekleşti. 1. Avrupa'da savaş. Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa'yı işgal etti. Fransız general de Gaulle Londra'ya kaçarak Fransa'nın Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Hitler Fransa'da Alman yanlısı Vichy hükümetini kurdu. Alman-İngiliz hava mücadelesinde Almanya başarılı olamadı. Hitler idaresindeki Alman ordusu Barbarossa hareketi ile Sovyetlere saldırdı ise de başarılı olamadı. İtalya'nın Balkan istilası başarısızlıkla sonuçlandı. Almanya, Yunanistan ve Yugoslavya'yı işgal etti. Almanya, Sovyetleri ekonomik olarak çökertmek için Baykop petrollerini ele geçirdi. Sovyet enerji kaynaklarının yarısı Almanya'nın eline geçti. Ruslar Stalingrad Savaşı'nda Almanları yendi. Almanların ele geçirdikleri yerleri sömürüp halkı zorla çalıştırması üzerine Almanlara karşı yeraltı direnişi başladı. 2. Kuzey Afrika'da Savaş. 1940'da Fransa'nın savaş dışı kalıp İtalya'nın savaşa girmesi Akdeniz ve Doğu Afrika'da İngiltere'nin işini zorlaştırdı. Süveyş kanalının İngiltere'den alınması savaşın asıl amacı olmuştur. Savaşın başlarında Almanya'nın desteklediği İtalya'nın üstünlüğü görülür. İngilizler İtalyan ve Alman birliklerini yenilgiye uğratıp Kuzey Afrika'da üstünlüğü ele geçirdiler. ABD'nin İngiltere yanında savaşa girmesi İngiltere'nin işini kolaylaştırdı. 3. Kuzey ve Pasifik'te Savaş. Savaşın sona ermesi. 14-24 Ocak 1943'te Roosevelt ve Churchill Casablanca Konferansı'nda mihver devletlerini kayıtsız şartsız teslim alması için harekete geçtiler. Müttefikler Sicilya üzerinden İtalya'yı baskı altına aldılar. Mussolini devrildi. İtalya 3 Eylül 1943'te müttefik devletler ile ateşkes imzaladı. Ancak Almanya'nın karşı saldırısı ile İtalyan başkenti Roma Almanya'nın eline geçti. Mussolini kurtarıldı. Müttefikler Haziran 1944'te Roma'yı ele geçirdiler. 6 Haziran 1944'te ABD ve İngiltere Fransa'yı Almanya'dan kurtarmak için Normandiya çıkartmasını yaptılar. Büyük kayıplara rağmen müttefikler Paris'i ele geçirdiler. Savaş sonrası gelişmeleri değerlendirmek için Roosevelt, Churchill ve Stalin arasında 4-11 Şubat 1945'te Yalta Konferansı yapıldı. Konferansta İngiltere, Fransa'nın da Avusturya işgalinde yer almasını sağlarken SSCB kurulacak Birleşmiş Milletler'de etkisini artırmayı, Almanya'dan tazminat almayı ABD ve İngiltere'ye kabul ettirmiştir. SSCB ayrıca işgal ettiği Doğu Avrupa'dan çekileceği sözünü de verirken SSCB'nin Japonya'ya savaş açması da kararlaştırıldı. Daha sonra gerçekleştirilen San Francisco Konferansı'nda 7 Mayıs 1945'te Almanya kayıtsız şartsız teslim oldu. Böylece Avrupa'da savaş sona erdi. 17 Temmuz 2 Ağustos 1945'te ABD, İngiltere ve SSCB arasında Potsdam Konferansı yapıldı. Stalin, Truman ve Churchill arasındaki görüşmelerde Churchill ülkesindeki seçim yenilgisi sebebiyle yerine Italy'yi devretti. Konferansta alınan karar ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da bu dört devlet tarafından işgal edilecekti. Uzak Doğu'da MacArthur idaresindeki ABD kuvvetleri Japonya'yı yenilgiye uğrattı. Leyte Savaşı'nda Japon donanması yok edildi. ABD 6 Ağustos'ta Hiroşima'ya, 9 Ağustos'ta Nagasaki'ye atom bombaları attı. 2 Eylül 1945'te Japonya kayıtsız şartsız teslim olunca savaş tüm dünyada sona erdi. 10 Şubat 1947'de İtalya ile Paris Antlaşması, 8 Eylül 1951'de Japonya ile San Francisco Antlaşması yapıldı. Almanya ile anlaşma yapılmadı. Oldu. Avrupa dünya ABD'ye kaptırdı. Dünya barışını sağlamak için San Francisco Konferansı'nda Birleşmiş Milletler Örgütü kuruldu. Milletler Cemiyeti 1946'da yetkilerini bu teşkilatı devretti. İdeolojik ayrılıklar dünyayı Batı bloğu ve Doğu bloğu olarak ikiye böldü. Ekonomik sonuçları. Avrupa ve Japonya ekonomik olarak çöktü. İngiltere iflas etti. Washington'da Uluslararası Para Fonu parantez içerisinde IMF kuruldu. Dolar uluslararası para birimi oldu. Avrupa hızlı bir kalkınma dönemine girdi. Toplumsal sonuçları. Savaşa katılan ülkelerde salgın hastalıklar görüldü. Ekonomik bunalım tüm ülkelerde toplumsal gerginliklere neden oldu. Sivil savunma anlayışı güçlendi. İç göçler ve dış göç hareketleri görüldü. İnsan hakları ihlalleri görüldü. Savaş suçları işlendi. Yahudi ve Roman azınlıklara karşı toplu imha hareketleri görüldü. Potsdam Konferansı'nda bu ihlalleri durdurmak için kararlar alındı. Nürnberg'de Savaş Suçları Mahkemesi kuruldu. 1948'de BM'de soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşme ve insan hakları evrensel beyannamesi kabul edildi. Savaş yıllarında Türkiye. Türkiye coğrafi özelliğinden dolayı mihver ve müttefik devletlerce savaşa dahil edilmek istendi. Toprak bütünlüğünü korumak isteyen Türkiye denge siyasetiyle savaş dışında kalmayı başardı. 1939'da İtalya'nın Arnavutluğa saldırması Türkiye'yi İngiltere ve Fransa'ya yakınlaştırdı. Bu devletler ile karşılıklı yardım antlaşması yapıldı. Alman SSCB yakınlaşması Türkiye'yi tedirgin etmiştir. SSCB özellikle Boğazlar üzerinde söz sahibi olmak istiyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın Türkiye'deki iç sıkıntılarını gidermek için hükümet Milli Korunma Kanunu'nu çıkardı. Fiyat belirleme hakkı hükümete verildi. Petrol ofisi ve et ve balık kurumu kuruldu. Büyük şehirlerde ticaret ofisi ve İAŞ müsteşarlığı kuruldu. Karne uygulamasına geçildi. Varlık vergisi ve toprak mahsulleri vergisi konuldu. Nüfus artışı yavaşladı. Savaş yıllarında Türkiye'nin savaşa girmesine olanak tanıyan şartlar oluşmasına rağmen Fransa ve İngiltere'den istenilen silah, para ve malzeme yardımının gelmemesi Türkiye'yi daha temkinli davranmaya yöneltmiştir. Almanya, Türk-İngiliz yakınlaşmasını engellemeye çalıştı. Türkiye ile Almanya arasında saldırmazlık paktı imzalandı. Parantez içerisinde 18 Haziran 1941. 30 Ocak 1943'te Adana Konferansı Türkiye-İngiltere arasında yapıldı. Türkiye'nin savaşa girmesinde ısrar edildi. 5-6 Kasım 1943 Kahire Konferansı'nda İngiltere'nin ısrarı devam etti. Roosevelt, Churchill ve İnönü arasında yapılan 2. Kahire Konferansı'nda Türkiye ihtiyaçlarının karşılanması şartı ile savaşa gireceğinin sözünü verdi. Türkiye, Birleşmiş Milletler'in asil kurucu üyeleri ülkelerinden biri olmak amacıyla simgesel olarak 23 Şubat 1945'te Almanya'ya savaş açtı. Bu ülkeye ihracatını durdurdu. Alman gemilerinin boğazdan geçişini yasakladı. 3. Ünite, Soğuk Savaş Dönemi. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da ve Asya'daki güçler dengesi bozuldu. İngiltere ve Fransa ekonomik olarak yıprandıkları için ordularının çoğunu terhis ettiler. Almanya, Japonya ve İtalya ise yenik düşen devletler olmuşlardır. Savaş sonunda ABD ve SSCB dünyanın en güçlü iki devleti oldular. İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası mücadele farklı dünya görüşlerinin çatışmasıyla oluştu. Soğuk Savaş olarak adlandırılan bu dönemde devletler arasındaki antlaşmazlıklar ve çatışmalar doğrudan birbirine karşı sıcak bir çatışmaya girmeden rakip devleti yıpratma şeklinde sürdürdüler. Savaş sonunda Avrupa'nın dünya üstünlüğü Amerika kıtasına kayarken Asya'da Çin, Hindistan ve Japonya etkili devlet oldular. Sömürge topraklarındaki halklar bağımsızlık elde ederek 3. Dünya veya Bağlantısızlar Bloğu adı verilen yeni bir blok doğdu. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gelişmiş ülkeler arasındaki mücadele uzay dahil her alanda görülmüştür. 1. Doğu Bloğu'nun kuruluşu. SSCB, 2. Dünya Savaşı'nda Almanları ilk yenen devlet olmuştur. SSCB, Alman işgalini sonlandırmak için Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Polonya ve Çekoslovakya'yı işgal etti. Bu ülke halkları Rusları kurtarıcı olarak gördüler. 1945 Şubat'ında yapılan Yalta Konferansı'nda SSCB'nin işgal ettiği yerlerde demokratik seçimler yaptırıp çekilmesi kararlaştırıldı. Savaş sonunda SSCB kendi ideolojisini yaymak amacıyla işgal ettiği topraklarda komünist idareler kurmuş, bu yolla Doğu Avrupa'yı kontrol altına almayı başarmıştır. Sovyetlerin bu tutumu ileride açıklayacağımız ABD'ye ait Truman Doktrini ve Marshall Planı uygulamaya konulmasına neden oldu. Savaş sonunda Almanya, ABD, İngiltere, Fransa ve SSCB tarafından da işgal edildi. Alman başkenti Berlin'de aynı devletlerce 4 bölgeye ayrılıp işgal edildi. ABD, İngiltere ve Fransa işgal bölgelerinin birleşmesi sonucu 23 Mayıs 1949'da Federal Almanya resmen kuruldu. SSCB'nin işgal bölgesinde ise Ekim 1949 Demokratik Alman Cumhuriyeti kuruldu. Başkenti Bonn olan Federal Alman Devleti her alanda hızlı bir gelişme gösterdi. Sovyetlerin işgalindeki Doğu Almanya bu gelişmenin çok gerisinde kaldı. Eski Almanya'nın başkenti olan Berlin şehri Sovyet, ABD, İngiliz ve Fransız işgalinde kalmıştır. Sovyetler kendi işgal bölgelerini diğer 3 devletin işgal bölgesinden ayırmak için Berlin Duvarı'nı yaptılar. Berlin Duvarı Almanların her alanda bölünmüşlüğünün ifadesi olmuştur. A. Doğu Bloğu içindeki diğer gelişmeler. Yugoslavya ve Arnavutluk sosyalizmi benimsemelerine rağmen SSCB'den bağımsız politikalar yürüttüler. Çin, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra komünistler ve milliyetçiler olarak iç savaşa girdi. SSCB'nin desteklediği komünistler Mao Zedong idaresinde 1 Temmuz 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'ni kurdular. Kore, 1945 Yalta ve ardından yapılan Potsdam Konferansı'nda 38. enlem esas alınarak kuzey ve güney olarak ikiye ayrıldı. 10 Mayıs 1948'de ABD denetiminde Güney Kore Cumhuriyeti kuruldu. Küba'da Batista yönetimine karşı mücadele eden Fidel Castro yönetimi kurdu. Parantez içerisinde 1959. B. Sovyet modeline göre ekonomik ve sosyal düzenin kurulması. ABD'nin Sovyet yayılmasını durdurmak amacıyla Mart 1947'de yayınladığı Truman Doktrini ve ardından Haziran 1947 hür Avrupalı devletlere mali yardımı önemseyen Marshall Planı'nı yayınlaması Sovyetleri telaşlandırdı. Sovyetler kendilerine bağlı devletler ile bağlarını kuvvetlendirmek amacıyla Ekim 1947'de Kominform kurdu. Bu birliği SSCB, Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Polonya, Çekoslovakya ile Fransa ve İtalya Komünist Partileri kurmuştur. Polonya'da kurulan bu örgüt Sovyet ideolojisinin propagandasını yapmıştır. SSCB, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Polonya, Çekoslovakya'nın katılımı ile Komekon kuruldu. Ekonomi alanında işbirliğini amaçlayan bu teşkilata sonradan Arnavutluk, Doğu Almanya, Moğolistan ve Küba'da üye olmuşlardır. 1949'da Batılı devletlerin kurduğu askeri nitelikli NATO'ya karşı SSCB önderliğinde 14 Mayıs 1955'te Varşova Paktı kuruldu. Bu pakta SSCB, Arnavutluk, Polonya, Romanya, Demokratik Almanya, Bulgaristan, Çekoslovakya, Macaristan katılmıştır. C. Sosyalist blokta sarsıntılar. Yugoslavya lideri Tito, SSCB denetimine girmeyi ret etmiş ve Balkanlarda lider olma gayreti içinde olmuştur. Bu durum zamanla ideolojik ayrılığa neden olmuştur. 1948'de Yugoslavya Kominform'dan çıkarıldı. Yugoslavya kendini güvene almak amacıyla Balkan Paktı'na üye oldu. ABD'den askeri ve ekonomik yardım aldı. Yugoslavya zamanla tarafsızlar bloğunun öncü devletlerinden biri oldu. 1949'da kurulan Çin Halk Cumhuriyeti'nin en yakın müttefiği SSCB olmuştur. ABD bu devleti tanımadığı gibi Birleşmiş Milletler Örgütü'nden çıkardı. Yerine Tayvan'ı aldı. 1953 yılı Çin, SSCB ilişkilerinin en iyi olduğu yıldır. 1960'tan itibaren Çin bağımsız bir politika izlerken iki ülke arasında liderlik mücadelesi başlamıştır. Doğu Türkistan, Moğolistan sınır sorunları ile batılı ülkeler ve ilişkiler ve SSCB'nin Çin'le yaptığı yardım miktarı gerginliği daha da artırmıştır. 1965-1966 yıllarında Çin kültür ihlalini gerçekleştirdi. BM'ye tekrar üye olup ABD ile ilişkisini düzeltti. Stalin'in ölümünden sonra Macaristan'da SSCB'ye karşı ayaklanma çıkmıştır. Başbakan olan İmre Naş, İMRENAGİ halka yönelik reformlar yaptıysa da SSCB'nin sert müdahalesi sonucu reformlar gerçekleştirilemedi. Macar ayaklanmasında Arnavutluk, Çekoslovakya, Bulgaristan SSCB'yi desteklerken Çin Halk Cumhuriyeti isyancıları haklı bulmuştur. Çekoslovakya 1967'de Alexander Dubček liderliğinde İnsancıl Komünizm Hareketi, 1968'de tek partili sosyalizme tepkiye dönüştü. Bu hareket Varşova Paktı'na bağlı devletlerce 21 Ağustos 1968'de Çekoslovakya'nın işgal edilmesiyle sona erdirildi. 2. Batı bloğunun kuruluşu. SSCB'nin yayılmacı politikasına karşı İngiltere yeterli bir güç olmayınca ortaya çıkan boşluğu ABD doldurmuştur. ABD Sovyetleri çevreleme politikası ile durdurmayı amaçlamıştı. Bu amaçla Truman Doktrini ve Marshall Planı'nı hazırladı. A. Truman Doktrini. ABD'nin SSCB ile mücadelesinin başladığını ilk resmi belgesidir. Avrupa'nın bölünmüşlüğünü kesin çizgiler ile belirtmiştir. Yunan iç savaşında ABD'nin komünistlere karşı olması savaşın bitmesinde etkili oldu. B. Marshall Planı. ABD'nin Batı Avrupa'ya ekonomik yardımını ifade eden plandır. Bu yardımın etkisiyle Avrupa'da tarım ve sanayide önemli gelişmeler oldu. 16 Avrupa ülkesi 1948'de Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nı kurdular. C. NATO'nun kuruluşu. SSCB'nin Şubat 1948'de Çekoslovakya'ya darbe indirmesi üzerine İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg arasından Batı Avrupa Birliği kuruldu. Parantez içerisinde Mart 1948. Berlin Buhranı, parantez içerisinde Haziran 1947, Avrupa'nın kendini tek başına koruyamayacağını gösterdi. SSCB'ye karşı 4 Nisan 1949'da İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İrlanda, Danimarka, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, ABD, Kanada birleşerek NATO'yu kurdular. Türkiye ve Yunanistan 1952'de, Batı Almanya 1955'te, İspanya ise 1982'de örgüte katıldı. Üye devletleri dış saldırılara karşı korumayı amaçlayan askeri bir teşkilat kurulmuş oldu. D. Avrupa Konseyi'nin kuruluşu. 5 Mayıs 1949'da Londra'da kurulan bu örgüt, İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İrlanda, Danimarka, Lüksemburg, Norveç ve İsveç tarafından kuruldu. Türkiye 8 Ağustos 1949'da üye oldu. E. Avrupa Ekonomik Topluluğu, parantez içerisinde AET. Avrupa devletleri arasındaki düşmanlığı ortadan kaldırarak bütünleşmeyi gerçekleştirme düşüncesiyle Fransız Dışişleri Bakanı Schuman'ın SCHUMAN öncülüğünde Fransa, Federal Almanya, Belçika, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda'nın katılımı ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kuruldu. Parantez içerisinde 18 Nisan 1951. 1957'de Roma'da bu topluluğun ismi Avrupa Ekonomik Topluluğu olarak değiştirildi. Paylaşılamayan Orta Doğu. 1930'lu yıllardan itibaren Orta Doğu halkları İngiltere ve Fransa'nın manda yönetimine karşı çıkmaya başladılar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya iki kutba ayrılınca Mısır, Suriye ve Irak yönetimleri SSCB yanlısı politikalar izlediler. Bölgenin yeraltı kaynaklarının zengin olması Avrupa, ABD ve SSCB'nin bölgeye ilgisinin artmasına neden oldu. Bölge etnik ve dini çatışmaların en çok yaşandığı yerlerden biri olmuştur. 1. İsrail'in kuruluşu. Dünya Siyonist Örgütü Theodor Herzl önderliğinde 1897'de yaptığı kongrede Filistin'de Yahudi yurdu kurulmasını kabul etti. 1917'de İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour, B-A-L-F-O-U-R yayınladığı bir deklarasyonda Yahudi devletinin kurulmasını desteklemiştir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Filistin bölgesi İngiltere'nin denetimine girince bölgeye Yahudi göçü hızlandı. 1947'de Birleşmiş Milletler Filistin'de bir Arap diğeri Yahudi olmak üzere iki ayrı devletin kurulmasını, Kudüs'ün tarafsız bir şehir olmasını kararlaştırdı. Bu karar Arap-Yahudi çatışmasını başlattı. 14 Mayıs 1948'de İsrail Devleti kuruldu. 2. Eisenhower Doktrini. E-I-S-E-N-H-O-W-E-R. ABD Başkanı Eisenhower 1957'de Orta Doğu'nun SSCB'nin denetimine girmesini engellemek amacıyla bu bölgedeki devletlere yardım yapmayı amaçladıklarını bildirdi. Bu düşünceyi Lübnan, Pakistan, Irak, Türkiye, Afganistan, Libya, Tunus, Fas, İsrail, daha sonra Suudi Arabistan desteklerken Mısır, Suriye, Ürdün karşı çıkmıştır. Uzak Doğu'da çatışma. 1. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşu. 1949'da kurulan Çin'i SSCB hemen tanıdı. İki devlet arasında 30 yıllık destek ve işbirliği antlaşması yapıldı. Çin, ABD'ye karşı Kore Savaşı'nda yer aldı. Süveyş krizinde Mısır'ı destekledi. 1960'tan sonra Çin-SSCB ilişkisi bozuldu. Çin komşusu Hindistan ile sınır sorunu parantez içinde Nepal ve Tibet parantez kapattık yaşadı. Keşmir sorununda Pakistan'ı destekledi. Çin, Malaya'da İngilizler ve Çin Hindi'de Fransızlara Vietnam Savaşı'nda ABD ile mücadele etti. 1960'tan sonra ABD ile ilişkilerini düzeltti. BM'ye üye oldu. 2. Uzak Doğu'da hakimiyet mücadelesi. A. Kore Savaşı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kore Yarımadası kuzey ve güney olarak ikiye bölündü. Kuzeye yerleşen SSCB, Çin desteği ile Güney Kore'ye saldırdı. Parantez içerisinde 25 Haziran 1950. ABD yanında yer alan Türkiye savaşta etkili devletlerden biri oldu. Savaş 1953'te sona erdirildi. Taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. B. SEATO'nun kuruluşu. Parantez içerisinde 8 Eylül 1954. ABD Uzak Doğu'da Çin ve SSCB'nin yayılmasını durdurmak amacıyla ABD, İngiltere, Fransa, Yeni Zelanda, Avustralya, Filipinler, Tayland, Pakistan'ın katıldığı Güneydoğu Asya Antlaşması Teşkilatı'nı parantez içerisinde SEATO kuruldu. S-E-A-T-O. Asya ve Afrika'nın kurtuluşu. 1. Güney Asya'daki gelişmeler. 1763'ten beri İngiliz sömürgesi olan Hindistan'da Mahatma Gandhi ve Muhammed Ali Cinnah'ın başlattığı direniş sonucu 14 Ağustos 1947'de Kuzey Hindistan'da Pakistan, 15 Ağustos 1947'de de Hindistan ayrı devletler olarak kuruldular. Her iki devlet İngiliz Uluslar Topluluğu parantez içerisinde C O, M, M, O üyesi olmuştur. Pakistan 1971'de Pakistan ve Bangladeş olarak ikiye ayrıldı. Bu gelişmelerden sonra Seylan, Birmanya ve Malezya İngiltere'den, Endonezya, Hollanda'dan, Vietnam, Laos ve Kamboçya Fransa'dan bağımsızlık kazandılar. Hindistan ve Pakistan, Keşmir toprakları sebebiyle 3 kez savaştılar. Hindistan kalabalık nüfusu, artan ekonomik ve askeri gücü ile bağlantısız devletlerin önderlerinden biri oldu. Bölge ülkeleri kendi aralarında dayanışmayı artırmak için ASEAN, parantez içerisinde Güneydoğu Asya Milletleri Birliği'ni kurdular. Parantez içerisinde 8 Ağustos 1967. Bu birliğe Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya ve Singapur, daha sonra Vietnam, Laos, Birmanya ve Kamboçya katıldı. 2. Afrika'daki gelişmeler. Bağımsızlıklarını kazanan Afrika devletleri kötü yönetimler sonucu dünyanın en geri kalmış devletleri olarak ortaya çıktılar. 32 bağımsız Afrika ülkesi 25 Mayıs 1963'te Afrika Birliği Teşkilatı parantez içerisinde OAU'nı kurdular. Soğuk Savaş döneminde Türkiye. Soğuk Savaş döneminde Türkiye, ABD yanlısı bir dış politika izleyerek SSCB ve Çin'in yayılmasını engellemeye çalıştı. Türkiye 1949'da Avrupa Konseyi'ne, 1952'de NATO'ya üye oldu. Türkiye'nin NATO üyeliğini önceleri İngiltere'ye karşı çıktı. Kore Savaşı'nda Türkiye'nin gösterdiği başarı Türkiye'ye yönelik muhalefeti sona erdirdi. 1953'te Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya Balkan Paktı'nı kurmuşlardır. 1954'ten itibaren Yugoslavya'nın SSCB'ye yakınlaşması, Türkiye ile Yunanistan'ın Kıbrıs meselesi yüzünden karşı karşıya gelmesi sonucunda pakt güç kaybetmiştir. 1955'te Türkiye ve Irak arasında Bağdat Paktı kurulmuş, bu pakta daha sonra İngiltere, İran, Pakistan da üye olmuştur. Irak bu paktan çekilmesiyle merkezi Ankara'ya taşındı. İsmi 1959'da Merkezi Antlaşma Örgütü, parantez içerisinde CENTO, C-E-N-T-O olarak değiştirildi. Pakistan ve İran ayrılınca önemini kaybetmiştir. A. İç siyaset. 19 Temmuz 1945'te Nuri Demirdağ CHP'ye karşı ilk muhalefet partisi olan Milli Kalkınma Partisi'ni kurdu. Bu sırada Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan, Fuat Köprülü, CHP'nin parti çalışmalarına yeni esaslar getirilmesini isteyen dörtlü takriri yayınladılar. İstekleri reddedilince partiden ayrılarak 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti'yi, parantez içerisinde DP kurdular. 1945 seçimlerinde DP'den ayrılan bazı milletvekilleri Millet Partisi'ni kurdular. 1950 seçimlerinde iktidara gelen DP aralıksız 10 yıl iktidarda kaldı. Ekonomide liberalizm benimsendi. Tarım alanında büyük gelişme oldu. Büyüme 1954'te yavaşladı. 1958'de ilk kez IMF'den dış borç alındı. Bu göreceli olarak toplum refahını arttırdı. Şehre göç arttı. Tüketim kültürü oluşturuldu. B. Sosyal ve kültürel hayat. Batı tarzı yaşam özellikle gençler arasında etkili oldu. Batı müziği dinlemeye başlandı. Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Neşet Ertaş dönemin ünlü sanatçıları oldular. Vurun Kahpeye, Batı tarzında çevrilen ilk Türk filmidir. Hollywood tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de izlenme rekorları kırdı. 1940'tan sonra Orhan Veli şiirde garip akımı ile ortaya çıktı. Bunlara karşı olanlar ikinci yeniler olarak yeni bir oluşum başlattılar. 1950'den sonra ortaya çıkan Hisarcılar grubu toplumsal değerleri korumayı amaçlamışlardır. Sağlık alanında verem hastalığına karşı devletin büyük yatırımları oldu. Soğuk Savaş döneminde dünyadaki sosyal, kültürel, ekonomik gelişmeler. 1945-1975 arasında büyük ekonomik gelişme gösterildi. Bazı alanlarda 10 kattan fazla üretim artışı oldu. Nüfus artışı görülür. Şehirlere iç göçler başladı. Büyük aileler parçalandı. Orduya büyük önem verildi. Askeri harcamalar arttı. Kadınların ekonomik hayattaki rolü arttı. Tüketim toplumları oluştu. Televizyon ön plana çıktı. Amerikan rock and roll müziği ortaya çıktı. Elvis Presley büyük çıkış yaptı. Geri kalmış ülkelerden batıya yapılan beyin göçü, batı dünyasındaki bilimsel çalışmaları olumlu yönde etkiledi. İlk bilgisayar ABD tarafından ENIAC, ENIAC adıyla yapıldı. İlk uzay ordusu SSCB Sputnik adıyla uzaya gönderildi. Parantez içerisinde 1957. Nükleer enerji elektrik alanında da kullanılmaya başlandı. Kıtalar arası roketler yapıldı. DNA'nın yapısı çözüldü. Tarım ileri metotlar ile yapıldı. Hava ulaşımı gelişti. Telefon teknolojisi sürekli bir gelişme gösterdi. Modern şehirlerle birlikte toplu konutlar, gökdelenler görüldü. Akdeniz oyunları 1951'de ilk kez Mısır'ın İskenderiye şehrinde yapıldı. 1955-1956 sezonunda ilk UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası düzenlendi. İlk şampiyon İspanya oldu. 4. Ünite, yumuşama dönemi ve sonrası, uluslararası ilişkilerde değişim süreci. Yumuşama, parantez içerisinde detant, uluslararası ilişkilerde blokların gerginliği azaltmak için karşılıklı görüşmeler tercih ettikleri bir dönemdir. Devletler arasında yakınlaşma, anlaşma ve işbirliği görülür. 1961'de ABD Başkanı John Fitzgerald Kennedy ve Sovyet lideri Nikita Khrushchev bir araya gelerek silahsızlanma ve bazı silahlarda sınırlandırma yolunu seçtiler. Yumuşama dönemine geçilmesinin nedenleri şunlardır. ABD ve Sovyetlerin nükleer silahlarda birbirlerini yok edecek seviyeye ulaşması iki tarafı da tedirgin etmiştir. Çin'in Sovyetler ile ilişkilerinde gergin anlar yaşaması bu devleti ABD'ye yaklaştırdı. Doğu bloğunda Yugoslavya ve Romanya'nın SSCB'den bağımsız politika izlemesi, Batı bloğuna yanaşmaları SSCB'yi tedirgin etmiştir. Batı bloğunda ABD'nin diğer devletlere danışmadan girişimlerde bulunması, Fransa başta olmak üzere müttefiklerinin tepkisine neden olmuştur. ABD, dünyadaki gerginliklerin giderilmesinde müttefiklerine yardımı askeri ve ekonomik yönden yapacağını belirtmesi, dünyadaki çatışmaların azalmasında etkili olmuştur. Nükleer silahların sınırlandırılması görüşmeleri, parantez içerisinde SALT 1. 26 Mayıs 1972'de Helsinki'de ABD ile SSCB arasında başlayan nükleer silahların sınırlandırılması görüşmeleri Moskova'da antlaşma ile sonuçlandı. İki ülke 1979'da ikinci stratejik silahların sınırlandırılması görüşmelerini tamamlayarak SALT 2 belgesini hazırladılar. Helsinki Konferansı parantez içerisinde 1 Ağustos 1975. 1975'te Batı ve Doğu bloğuna bağlı 33 ülke parantez içerisinde Arnavutluk hariç Avrupa'da güven artırıcı girişimlerde bulunmayı kabul ettiler. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Kurulu'nun anayasasını da teşkil eden Helsinki Nihai Senedi olarak bilinen bu belgedeki en önemli kararlar şunlardır. Uluslararası hukuktan oluşan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, egemenliğe saygı, kuvvet kullanmaktan veya kuvvet kullanma tehdidinden kaçınma, sınırların ihlal edilmezliği, devletlerin toprak bütünlüğünün korunması, sorunların barış yoluyla çözülmesi, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı, uluslararası işbirliği, halkların eşit haklardan ve kendi kaderini tayin haklarının gözetilmesi. Çatışmalarda ABD ve SSCB'nin rolü 1. Küba buhranı 1959'da Küba'nın başına geçen Fidel Castro ekonomiyi millileştirme kararı verince bu ülkedeki ABD şirketleri zarar görmeye başladı. ABD Castro'yu devirmek için planlar yapınca Küba SSCB'ye yaklaştı. SSCB bu ülkeye ABD'yi vuracak füzeler yerleştirdi. ABD ile SSCB arasında nükleer savaş riski belirdi. SSCB, ABD'nin Türkiye'ye yerleştirdiği Jüpiter füzelerinin sökülmesi karşısında Küba'daki füzelerini geri çekeceğini bildirdi. Anlaşma sağlanarak Küba buhranı sona erdi. 2. Vietnam Savaşı. Eski bir Fransız sömürgesi olan Vietnam, 1954 yılında imzalanan Cenevre Antlaşması ile kuzey ve güney olarak ikiye bölündü. 1956 yılında seçimlerle birleşmesi planlanan Vietnam'da Güneyliler birleşmeyi reddetti. Sosyalist Kuzey Vietnam'ın güneye saldırmasına ABD, güneyi destekleyerek müdahale etti. Tokin Körfezi'nde ABD donanmasına saldırılması üzerine ABD, 1965 Şubat'ında kuzeyi bombaladı. Vietnam Savaşı, ABD kamuoyunda aralarında Muhammed Ali'nin de bulunduğu büyük bir kitle tarafından eleştirildi. ABD'nin savaşta sivillere büyük kayıplar verdirmesi bu devlete karşı tepkilerinin artmasına neden oldu. Kuzey Vietnam'ı yenemeyen ABD, 27 Ocak 1973'te yaptığı antlaşma ile bölgeden çekildi. 3. Keşmir Sorunu 1947'de bağımsızlık kazanan Pakistan ve Hindistan, Keşmir toprakları için savaşmışlardır. Keşmir, yeraltı kaynakları bakımından zengin bir bölgedir. Halkın çoğunluğu Müslüman olmasına rağmen Hindistan'ın askeri üstünlüğü sebebiyle günümüze kadar Hindistan sınırları içinde yer almıştır. 4. Afganistan'ın SSCB tarafından işgali 1885 yılında Rusya ve İngiltere Afganistan'ı paylaştılar. Afgan halkı İngilizleri yenilgiye uğrattı. 1919'da krallık rejimini benimseyerek bağımsız bir devlet oldu. 1973 yılında Cumhuriyet olan Afganistan SSCB ile yakın ilişkiler kurdu. 1978'de karşılıklı yardım antlaşması yapıldı. Ülkede iç karışıklıkların artması üzerine SSCB yeraltı kaynakları açısından önemli olan bu ülkeyi 27 Aralık 1979'da işgal etti. ABD, Batılı devletler, İran, Pakistan ve Arap devletleri Afganistan'da SSCB'ye karşı mücadele eden mücahitleri desteklediler. SSCB Afganistan'da hakimiyeti sağlayamadı. 14 Nisan 1988'de Cenevre'de yapılan antlaşma ile SSCB bu ülkeden çekildi. Afganistan'daki iç mücadeleler günümüze kadar devam etti. Parantez içerisinde 2011. Barış içinde bir arada yaşama. Doğu ve Batı blokları dışında kalan devletler, bağlantısızlar, parantez içerisinde ya da üçüncü dünya olarak adlandırılırlar. Bu gücün önde gelen devletleri Hindistan, Yugoslavya ve Mısır'dır. Bağlantısızlar grubuna bağlı 24 ülke 1955'te Bandung konferansında barış içinde bir arada yaşamanın 5 ilkesini dünyaya duyurdular. Bu ülkeler şunlardır. 1. Siyasi bağımsızlık. 2. Askeri ittifaklara katılmama. 3. Kendi topraklarında başkalarına askeri üsse izin vermeme. 4. İkili ittifaklara girmeme. 5. Milli kuruluş savaşlarını destekleme. Bağlantısızlar hareketi dünya siyasetinde ABD ve SSCB kadar etkili olamadı. Ancak dayanışma düşüncelerini oluşturmaları önemlidir. Bağlantısızlık hareketinin ilk teşkilatlı toplantısı Yugoslavya lideri Tito ile Mısır lideri Nasr'ın önderliğinde 1961'de Belgrad'da yapıldı. Bu toplantıları 1964'te Mısır, 1970'te Zambiya'nın başkenti Lusaka, 2006'da Küba toplantıları takip etti. Arap-İsrail savaşları ve büyük devletlerin politikaları. A. 1948 Arap-İsrail Savaşı. İsrail'in bağımsızlık ilan etmesine tepki olarak Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak bu devleti savaş açtı. ABD, SSCB ve İngiltere İsrail'in yanında yer aldılar. Arap devletleri yenildi. Filistinlerin önemli bir kısmı Arap devletine sığındılar. B. 1956 Arap-İsrail Savaşı. Mısır'ın Süveyş kanalını millileştirme isteği ve Filistinlilerin topraklarından çıkarılması üzerine Mısır-İsrail Savaşı başladı. İngiltere, Fransa ve ABD İsrail'i desteklediler. İngiltere ve Fransa Mısır'ı bombalayarak Süveyş kanalını işgal ettiler. Mısır yenildi. Daha sonra İngiltere ve Fransa Süveyş kanalından çekildiler. C. 1967 Arap-İsrail parantez içerisinde 6 gün savaşı. Mısır'ın Akabe Körfezi'ni İsrail'e kapatması üzerine İsrail'e karşı Mısır, Suriye ve Ürdün savaşı başlattı. İsrail, Arap devletlerini yenerek topraklarını 4 katına çıkardı. Mısır'dan Sina Yarımadası'nı, Suriye'den Golan Tepelerini aldı. SSCB, Arap ülkelerini desteklerken bölgede üstünlüğü kaptırmak istemeyen ABD ve Fransa orta yol bulmaya çalıştılar. SSCB, Mısır, Suriye ve Cezayir'de deniz üsleri kurdu. Akdeniz'de iddialı devletlerden biri oldu. D. 1973 Yom Kippur Savaşı. Mısır ve Suriye 1967'de kaptırdıkları toprakları geri almak istemesi savaşı yeniden başlattı. Mısır kuvvetleri İsrail'e ilk kez ciddi kayıplar verdirmelerine rağmen yenildiler. ABD barış görüşmelerinden etkili oldu. Araplar ilk kez petrolü koz olarak kullandılar. Camp David Antlaşmaları. 1974'te ABD Başkanı Nixon, İsrail ile Mısır arasında yapılan Sina Antlaşması'nı güçlendirmek için Orta Doğu'yu ziyaret etti. Bu ziyaret SSCB ve Libya'nın tepkisine yol açtı. 1978'de ABD'nin arabuluculuğu ile Mısır ve İsrail arasında başlayan Camp David görüşmeleri 1979'da Mısır-İsrail Barış Antlaşması'nın yapılması ile sonuçlandı. İsrail 1982'de Mısır toprağı olan Sina'dan çekildi. Bu antlaşmaya Arap ülkeleri büyük tepki göstererek Mısır'ı Arap Birliği'nden çıkardılar. Suriye SSCB'ye yaklaştı. Bu antlaşmadan sonra İsrail yayılmacı politikasını devam ettirerek Kudüs'ü başkent ilan etti. Golan Tepelerini ilhak etti. İslam Konferansı Örgütü. 21 Ağustos 1969'da El-Aksa Camii'nin Yahudilerce kundaklanması üzerine Ürdün Kralı Hüseyin'in girişimiyle Arap ülkeleri Kahire'de bir araya gelerek İslam zirvesini oluşturdular. Türkiye'nin içinde bulunduğu 24 ülke Rabat, parantez içerisinde Fas, toplantısında İslam zirvesini güçlendirdiler. 1973'te Cidde toplantısında İslam ülkeleri mali teşkilatlanma üzerinde durdular. 1974'te Lahor, parantez içerisinde Pakistan'da toplantısında Pakistan'ın Bangladeş'i tanıması sağlandı. 1975'te İslam Kalkınması Bankası kuruldu. 2005'te İKÖ Genel Sekreterliğine Ekmelettin İhsanoğlu seçildi. Uluslararası politikada petrolün yeri. 19. yüzyılda ilk petrol ABD'de çıkarılmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda Orta Doğu bölgesinde İngiltere petrol bölgesini ele geçirme politikası izledi. Japonya ve Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda yayılma politikasının amaçlarından biri de petrol bölgelerini kontrol etmektir. Arap ülkeleri bağımsızlıklarını elde ettikten sonra petrol satan devletler oldular. Ancak SSCB dahil bazı ülkelerin ucuza petrol satması, petrol satan devletlerin ekonomik kayıplara uğramasına neden olmuştur. 1960'da petrol üreten ülkeler bir araya gelerek petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı OPEC'i kurdular. OPEC. Bu teşkilata Katar, Libya, Endonezya, Birleşik Arap Emirliği, Cezayir, Irak, İran, Nijerya, Gabon, Kuveyt, Venezuela ve Suudi Arabistan üyesidir. 1967'de petrol ihraç eden Arap ülkeleri teşkilatı OAPEC kuruldu. Petrol uluslararası mücadelede silah olarak kullanıldı. Petrol fiyatları 4 katına çıktı. İran-Irak Savaşı parantez içinde 1980-1988 1. Irak'ta rejim değişikliği. 1921'de Meşruti Krallık olarak kurulan Irak, 1957 darbesiyle cumhuriyet oldu. 1968 darbesiyle bütün Arap ülkelerini birleştirmeyi amaçlayan Baas Partisi yönetimi ele geçirdi. Irak, SSCB ile yakın ilişkiler kurdu. İran'ın Basra Körfezi'nde tek başına hakim olma isteği İran-Irak gerginliğine yol açtı. 1975'te Cezayir Antlaşması ile taraftarlar arasında geçici dostluk kuruldu. 2. İran'da rejim değişikliği. 1925'te yönetimi ele geçiren Pehlevi soyu Ak Devrim adıyla ülkeyi batılı devletlere yakınlaştırdı. Bu durum halkın tepkisine yol açtı. 1979'da Ayetullah Hümeyni, halk isyanının önderi olarak Şah rejimini yıkarak İran İslam Cumhuriyeti'ni kurdu. 3. İran-Irak Savaşı parantez içinde 1980-1988 1980'de Irak lideri Saddam Hüseyin, Cezayir Antlaşması'nı tanımadığını açıklayarak Basra Körfezi ve Şaddül Arap su yolu üzerinde kontrolü ele geçirmek için İran'a savaş açtı. 8 yıl süren savaşta Libya ve Suriye İran'ı, ABD, Avrupa ülkeleri ve diğer Arap ülkeleri Irak'ı desteklediler. Türkiye tarafsız kaldı. 1988'de sona eren savaşın kazananı olmadı. İsrail, Orta Doğu'daki konumunu güçlendirdi. Irak savaş sonrası girdiği ekonomik krizi aşmak için Kuveyt'i işgal etti. Parantez içinde 1990. Yumuşama döneminde dünya. 1. Ekonomi. 1945-1975 arasında büyük ekonomik gelişme görülür. Bu döneme muhteşem 30'lar denir. Reklamcılık sektörü gelişti. 1964'te Tokyo Olimpiyatları canlı olarak yayınlandı. 2. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler. ABD ile SSCB arasında uzay yarışı başladı. SSCB 1961'de Yuri Gagarin'i dünya yörüngesinde dolaştırarak yeryüzüne döndürdü. 1963'te SSCB ilk kez bir kadını uzaya gönderdi. 1966'da ilk uzay yürüyüşünü SSCB yaptı. ABD Neil Armstrong'u aya indirmeyi başardı. NEILARMSTRONG 1969'da ABD üniversiteleri ARPANET'i kurarak aralarında iletişim ağı kurdular. Bugünümüzdeki internetin temeli sayılır. Yumuşama döneminde Türkiye'nin dış politikası. 1. Türk-Yunan ilişkileri. A. Kıbrıs meselesi. 1978 Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devleti Kıbrıs'ı İngiltere'ye geçici olarak bırakmak zorunda kaldı. Birinci Dünya Savaşı ile İngiltere adayı topraklarına kattığını ilan etti. Yunanistan adanın kendisine ait olduğunu iddia ederek bu amaca uygun Enosis politikasını yürüttü. EOKA denilen terör örgütü ile adadaki Türk ve İngilizlere karşı saldırılar başlattı. Türkiye ve Yunanistan arasında 1959'da Zürih ve Londra antlaşmaları imzalandı. 1960'da Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Bu devletin cumhurbaşkanlığına Rum asıllı Makarios, yardımcılığına da Türk lider Doktor Fazıl Küçük getirildi. Türkiye, İngiltere ve Yunanistan bu cumhuriyetin garantör devletleri olacaktı. Kıbrıslı Rumlar adadaki Türklere şiddet uygulayınca Türk Mukavemet Teşkilatı parantez içinde TMT kuruldu. Kanlı Noel olarak bilinen olayda Türkleri sindirme hareketinde bir Türk subayı ve ailesi yok edildi. 10 binden fazla Türk adadaki İngiliz üssüne sığındı. Türkiye 1964'te müdahale yapmaya karar vermiş ancak ABD Başkanı Johnson gönderdiği mektup ile Türkiye'yi tehdit etmiştir. Türkiye ABD'ye tepki olarak SSCB'ye yanaşmıştır. 1967'de Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi kuruldu. 1974'te Nikos Samson Makarios'u devirdi. Kıbrıs Elen Cumhuriyeti'ni kurduğunu ilan etti. 20 Temmuz 1974'te Türkiye adaya barış harekatı düzenledi. BM'nin ateşkesi üzerine Türkiye geçici olarak ilerlemeyi durdurdu. Ancak Cenevre görüşmelerinde istenilen sonuç elde edemeyince 14 Ağustos 1974'te ikinci hareket gerçekleşti. 1975'te ABD Türkiye'ye silah ambargosu koydu. SSCB Türkiye'yi desteklemediğini bildirdi. 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. Başkanlığına Rauf Denktaş getirildi. 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Bu devleti Türkiye dışında resmi olarak tanıyan devlet olmamıştır. B. Ege Adaları sorunu. Yunanistan'ın ele geçirdiği Ege Adaları'nı Lozan Antlaşması'na aykırı olarak silahlandırmıştır. Bu durum iki devlet arasında gergin anlar yaşanmasının nedenlerinden biri olmuştur. Ege Denizi'nde iki devletin petrol arama çalışmaları kıta sahanlığı sorununu ortaya çıkarmıştır. İki devlet Bern Deklarasyonu ile Ege Denizi'nde kıta sahanlığı ile ilgili hiçbir çalışmada bulunmayacaklarını bildirdiler. Ege Denizi'nde Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarma çalışmasını Türkiye'nin boğazlarını ve Batı Anadolu'sunun güvenliğini tehlikeye düşürmesi sebebiyle kesin olarak reddedilmiştir. Ege hava sahası sorunu parantez içerisinde fır hattı uçuş bölgesi. Türk-Yunan ilişkilerinde gerginliğin diğer nedenidir. Yunanistan bütün Ege hava sahasını tehlikeli bölge ilan etmiştir. Sorun 1977'de iki devlet arasında görüşmeler ile çözüme kavuşmuştur. 2. Türkiye'nin Orta Doğu politikası. Türkiye, NATO ülkesi olması sebebiyle SSCB'nin Orta Doğu'daki devletlere yaklaşmasına olumsuz bakmıştır. 1974 Kıbrıs Harekatı sonrası Orta Doğu bölgesine Türk ilgisi artmıştır. 1967 Arap-İsrail Savaşı'nda Türkiye Arapları destekledi. Camp David Antlaşması'nda İsrail'e karşı Arap devletlerinin yanında yer aldı. 3. Ermeni iddiaları ve Asala terör örgütü. 1975'te Lübnan'da kurulan ASALA terör örgütünün başlıca amaçları şunlardır. Türkiye'ye 1915'te yaşanan sözlü soykırımı zorla kabul ettirmek, Türkiye'den tazminat almak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Ermenistan'a verilmesini sağlamak, Ermeniler Türk diplomatlarına yönelik saldırıları başlattı. İlk saldırı 1973'te Los Angeles'ta başkonsolos Mehmet Baydar ve yardımcısı Bahadır Demir'in şehit edilmesiyle başladı. 1983'e kadar yaklaşık 46 devlet temsilcimiz öldürülmüştür. 1983'te örgüt liderinin öldürülmesiyle ASALA'da dağılma süreci başlamıştır. Türkiye'de bunalımlı yıllar, parantez içerisinde 1960-1983. 1. Siyaset. 1960'da Ankara ve İstanbul'da çıkan olaylar bağlı olarak bu şehirlerde sıkı yönetimin ilan edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri 27 Mayıs 1960'da ülke yönetimine el koydu. Orgeneral Cemal Gürsel başkanlığında hükümet kuruldu. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, TBMM Başkanı Refik Koraltan ve Başbakan Adnan Menderes dahil Demokrat Partililer tutuklandı. Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatih Rüştü zorlu idam edildi. 1961'de yeni anayasa hazırlandı. Bu anayasa Türkiye'nin en özgürlükçü anayasasıdır. 1961 seçimlerini Süleyman Demirel idaresindeki Adalet Partisi kazandı. Demirel yönetimi 12 Mart 1971'de askerlerin yayınlandığı muhtıraya kadar sürdürmüştür. 1970-1980 arası dönemde Türkiye sağ ve sol kesimler arasında silahlı çatışmalar başladı. Ülkede binlerce kişi öldürüldü. Siyasi açıdan düzenli bir yönetim görülmedi. 12 Eylül 1980'de Genelkurmay Başkanı Kenan Evren idaresinde Türk ordusu yönetimi ele geçirdi. TBMM dağıldı. 1982'de Orhan Aldı Kaçtı idaresinde hazırlanan yeni anayasa halk oylaması ile kabul edildi. Ekonomi. 1960'da Devlet Planlanma Teşkilatı kuruldu. 1960'dan sonra 5 yıllık kalkınma planları tekrar uygulanmaya başlandı. 1970-1980 arası dönemde Türkiye'de ihracat yavaşlarken ithalat artmıştır. Enflasyonda yükselme başlamıştır. Yerli sanayide buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve otomobil üretimi başlamıştır. Sosyal ve kültürel hayat. Köylerden kentlere göç devam etmiştir. Büyük şehirlerde gecekondular görülmeye başlandı. Çarpık kentleşme ve işsizlik bu göçün sonuçları içinde yer alır. Tiyatro ve sinema sektörü gelişmiştir. 1963'te Susuz Yaz filmi Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü almıştır. Arabesk müzikte Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur dönemin tanınan sanatçıları oldular. Anadolu rock tarzında ise Moğollar, Erkin Koray, Fecri Ebcioğlu, Barış Manço ve Cem Karaca özgün eserler verdi. 31 Ocak 1968'de TRT ilk televizyon yayınını başlattı. 5. Ünite Küreselleşen Dünya, SSCB'nin politika değişiklikleri ve nedenleri. SSCB, ABD ile giriştiği mücadelede istenilen yenilikleri yapamadığından gerileme sürecine girmiştir. 1990'da SSCB'nin başına geçen Gorbaçov, devleti yeniden güçlendirmek için ekonomik içerikli Perestroika, parantez içerisinde yeniden yapılanma ve siyasi içerikli Glasnost, parantez içinde açıklık politikasını yürürlüğe koydu. Ancak SSCB'de değişimin çok ağır gerçekleşmesi birliğe dahil 15 ülkede birlikten kopmaları başlattı. Litvanya, Letonya, Estonya ilk bağımsız olan Sovyet devletleri oldular. 18 Ağustos 1991'de Gorbaçov'a yönelik eski düzen yanlısı askerler ile KGB parantez içinde Rus İstihbarat Servisi darbe girişiminde bulunmuştur. Bu hareket Rusya Federasyon Başkanı Boris Yeltsin dahil halk tarafından önlendi. Gorbaçov'un istifasından sonra başa geçen Yeltsin, SSCB bayrağı yerine Rusya Federasyonu bayrağını Kremlin'e asmıştır. Bu Sovyetler Birliği'nin dağılmasını daha da hızlandırdı. Doğu Avrupa'daki diğer gelişmeler. Doğu Almanya, Batı Almanya ile birleşmesini tamamladı. Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Arnavutluk'ta demokratik yönetimler kuruldu. Yugoslavya dağıldı. Bu devlet yerine Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Hırvatistan, Slovenya ve Makedonya'ya bıraktı. Eski Yugoslav devletleri arasında iç savaş başladı. Çekoslovakya, Çek ve Slovakya olarak ikiye ayrıldı. SSCB'nin dağılmasının dünya güçler üzerindeki etkisi. SSCB'nin dağılması ABD'yi rakipsiz bir devlet yaptı. Eski Sovyet devletleri bağımsız devletler topluluğu adayla birlik oluşturdu iseler de başarılı olamadılar. ABD'yi dengelemek için Çin, Hindistan, Avrupa Birliği, Rusya güç olmaya çalıştılar ancak başarılı olamadılar. 1996'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Şangay Beşlisi adı birliği kurdular. Bu birliğe 2001'de Özbekistan'da katılınca ismi Şangay İşbirliği Örgütü adını aldı. Asya'da yeniden yapılanma. A. Azerbaycan. Mehmet Emin Resulzade önderliğinde Azeri Türkleri 1918'de bağımsızlık ilan ettiler. Bu devlet 1920'de Sovyet işgaline girdi. 1991'de Azerbaycan Ebul Feyz Elçi Bey önderliğinde yeniden bağımsız devlet oldu. Azerbaycan'ı ilk tanıyan devlet Türkiye oldu. Bakü, Ceyhan, Tiflis boru hattı Azeri petrollerinin dünya pazarlarına ulaşmasını sağlamıştır. Azerbaycan'ın bağımsızlık ilanı, zengin petrol yatakları sebebiyle Rusya'yı ülkesindeki Azerilerin ayaklanması endişesiyle, İran'ı ve Dağlık Karabağ sorunu sebebiyle Ermenistan'ı rahatsız etmiştir. Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ sorunu iki ülkenin savaşına neden oldu. Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağı olmasına rağmen Rusya bu bölgenin nüfus yapısını bozarak bölgeye Ermenileri yerleştirdi. Ermenistan bu bölgenin kendisine bağlanmasını isterken Azerbaycan sert tepki göstermiştir. B. Kazakistan. 1917'de bağımsız olan Kazakistan, 1920'de tekrar Rusya'ya bağlandı. 1991'de Nursultan Nazarbayev önderliğinde bağımsız oldular. İlk tanıyan ülke Türkiye oldu. Maden kaynakları bakımından en zengin ülkelerden biridir. Türk-Kazak ortak katkısı ile Türkistan'da Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi açıldı. C. Kırgızistan. Sovyetlerden 1991'de bağımsızlık elde etti. İlk lideri Aksar Akayev'dir. İç karışıklıklar ve darbelerin sürekli olduğu bu ülke Özbekistan ile de sınır sorunu yaşamaktadır. Türk-Kırgız ortak katkısı ile Manas Üniversitesi kurulmuştur. D. Özbekistan. 31 Ağustos 1991'de İslam Kerimov önderliğinde SSCB'den ayrılarak bağımsız oldular. Yeraltı kaynakları önemlidir. Geniş tarım alanlarının işlenmesiyle Özbekistan hızlı bir gelişme dönemine girmiştir. E. Türkmenistan. 27 Ekim 1991'de SSCB'den ayrıldılar. İlk devlet başkanları Sipar Murat Niyazov'dur. Bu devlet petrol ve doğalgaz açısından oldukça zengindir. Aşgabat'ta Türkmenistan Türk Üniversitesi açılmıştır. Bağımsız Devletler Topluluğu. SSCB'nin dağılmasından sonra 21 Aralık 1991'de Almatı zirvesinde Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan, Belarus, Türkmenistan ve Ukrayna tarafından kurulmuştur. 1993'te topluluğa katılan Gürcistan, 2008'deki Güney Ossetya Savaşı'ndan sonra topluluktan ayrılmıştır. Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (parantez içerisinde TİKA) 24 Ocak 1992'de Türk dilini konuşan ve Türkiye ile komşu olan ülkelerde her alanda ilişkileri geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Maastricht kriterleri M, A, A, S, T, R, İ, C, H, T. Maastricht kriterleri olarak bilinen kurallar Avrupa Birliği'ni Avrupa Birleşik Devletleri'ne dönüştürmeyi amaçlayan bir çalışmadır. Politik ve parasal birliği gerçekleştirmeyi amaçlar. Söz konusu kriterler şunlardır. Üye devletlerin ulusal paraları Avrupa döviz kuru mekanizmasının izin verdiği normal dalgalanma sınırları içinde kalmalıdır. Üyelerin yıllık ortalama enflasyon oranı en düşük yıllık enflasyona sahip 3 üye devletin enflasyon ortalamasını en fazla 1,5 puan geçebilir. Her üye devletin uzun vadeli faiz oranı en düşük orana sahip 3 üye devletin faiz oranını en fazla 2 puan aşabilir. Üye devletin kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılalarının %60'ını geçmemesi gerekir. Üye devletlerin bütçe açığı oranı kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılasının %103'ünü aşamaması gerekir. Kopenhag kriterleri 22 Haziran 1993'te Kopenhag zirvesinde Avrupa Konseyi tarafından oluşturulan kriterlerdir. Avrupa Birliği'ne girecek ülkelerin gerçekleştirmesi gereken siyasi, ekonomik yenilikler ile topluluk bildirisini benimseme şartlarını içerir. AB'ye aday devletler demokrasi ve insan haklarını gözetmek zorundadır. NATO'nun genişlemesi. Doğu bloğunun dağılmasından sonra NATO, Ocak 1999'da Barış İçin Ortaklık Programı ile eski Doğu Avrupa ülkelerine yönelik bir çalışma başlatmıştır. 2008 yılında Ukrayna ve Gürcistan, 2009'da Arnavutluk ve Hırvatistan üye oldu. Türkiye Kıbrıs Rum kesiminin, Yunanistan ise Makedonya'nın üyeliğini veto etmiştir. Türkiye ve Avrupa Birliği, 1959'da AET'ye ortaklık için başvuran Türkiye, ekonomik, siyasi krizler, iç çekişmeler, 1960 darbesinden dolayı etkili sonuçlar alamamıştır. 12 Eylül 1963'te Ankara Antlaşması imzalandı. Türkiye'nin başvurusu kabul edildi. 23 Kasım 1970'te Katma Protokol imzalandı. 1980'de AB'ye üye olan Yunanistan, Türkiye'nin üyeliğini engellemeye çalışmıştır. 14 Nisan 1987'de Türkiye tam üyelik müracaatını yaptı. 1 Ocak 1996'da AB ile Türkiye arasında gümrük birliği sağlandı. 10-11 Aralık 1999 tarihinde Helsinki zirvesinde Türkiye AB'ye aday ülke olarak kabul edildi. AB Konseyi 2004'te katılım müzakerelerin 3 Ekim 2005'te başlayacağını tüm dünyaya duyurdu. Avrupa Birliği organları, Avrupa Birliği Komisyonu. Üye devletlerce atanan 20 üyeden oluşur. Yürütme organıdır. Ortak izlenecek politikaları belirlerler. Avrupa Parlamentosu. Merkezi Strasbourg'dur. Eğitim, sağlık, kültür ve benzeri alanlarda yönetmelik ve yönergeleri hazırlamakta konsey ile aynı statüye sahiptir. Denetim organıdır. Üye ülkeler nüfusları oranında parlamentoya milletvekili gönderirler. Adalet Divanı, AB'nin en yüksek hukuksal organı niteliği taşır. Kararları kesin olup temyizi yoktur. Avrupa Konseyi, üye devlet ve hükümet başkalarının katılımı ile yılda en az iki kez toplanır. Merkezi Brüksel'dir. Birliğin karar alma ve yasama organıdır. Yönetim ve dış politikasını belirleyen organdır. Uluslararası antlaşmalar, yeni üyeler, ikamet hakkında parlamentonun onayını alır. Sayıştay, AB'ye bağlı kuruluşların gelir ve harcamalarını incelerler. Ekonomik ve Sosyal Komite, ekonomik gücü ifade eden değişik kesimlerden, parantez içerisinde çiftçi, esnaf, işçi ve benzeri oluşur. Danışma organı olarak görüş bildirir. Avrupa Birliği'nin mali kaynakları. Asıl mali kuruluşu Roma Antlaşması ile kurulan Avrupa Yatırım Bankası (parantez içinde EIB)'dir. Bunların dışındaki önemli fonlar şunlardır. AB bütçesi, üye ülkelerin katkıları, gümrük vergisi ve benzeri kaynaklardan oluşur. Avrupa Sosyal Fonu (parantez içinde ESF) yeni iş olanakları oluşturmak, mesleki eğitim çalışmaları yürütmek, işsizlik yardımı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (parantez içinde ERDF) ABD geri kalmış bölgelerin kalkınması için kredi verir. Yunanistan, İrlanda, Portekiz nispeten geri kalmış ülkeler olduklarından bu fondan yararlanır. İspanya ve İtalya'nın bazı bölgeleri ile Kuzey İrlanda'da bu fondan zaman zaman yararlanmıştır. Yeni oluşum sürecinde Balkanlar, Yugoslavya'nın dağılması. 5 asır Osmanlı hakimiyetinde yaşayan Balkan halkları 1789 tarihli Fransız ihtilalinden etkilenerek bağımsız olmaya başlamıştır. Yunanistan 1929, Sırbistan, Karadağ ve Romanya 1878, Bulgaristan 1908 ve Arnavutluk 1913'te bağımsız devlet oldular. 1919'da Sırp, Hırvat ve Slovenler krallıkla yönetilen Yugoslavya'yı kurdular. Ancak din, dil, mezhep ve alfabe farklılığından dolayı gerçek bir birlik kuramadılar. İkinci Dünya Savaşı'nda Tito ülkesini Almanlara karşı başarı ile savundu. Savaştan sonra güçlenen bir lider olarak sosyalist bir rejim uyguladı. Ancak SSCB ile anlaşamadı. Batıya dönüp bir sosyalist rejim uyguladı. Tito'nun ölümünden sonra Yugoslavya dönüşümlü başkanlık sistemini benimsemiş ise de Sırpların yönetiminde daha çok etkin olma isteği gerginliği başlamıştır. 1987'de ırkçı Sırp lider Slobodan Milošević'in darbe ile yönetimi ve orduyu ele geçirmesi çözülmeyi hızlandırdı. 1991'de Yugoslavya'da Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Bosna Hersek bağımsızlık ilan ettiler. Sırplar kendilerinden ayrılan devletlerde katliamlar yaptılar. En büyük katliam Bosna Hersek'te Müslümanlara yönelik yapıldı. 1992-1995 arasında Bosna Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan arasındaki savaşta 300 bin Boşnak öldürüldü. BM'nin pasif tutumu, Srebrenica katliamları gibi büyük toplu katliamların ortaya çıkmasına neden oldu. Boşnaklar, Aliya İzzet Beskoviç önderliğinde Kurtuluş Savaşı başlattılar. Türkiye'nin etkili dış politikası sonucu 1995'te NATO Sırplara hava saldırısı düzenledi. 14 Aralık 1995'te Dayton Antlaşması ile Bosna Hersek, Hırvatistan, Sırbistan savaşı sona erdi. Arnavutluk'ta demokratikleşme süreci. İkinci Dünya Savaşı'nda ve sonrasında Arnavutluğun en önemli ismi Enver Hoca, ülkesinde komünist idare kurdu. SSCB ve Çin'den uzaklaşarak dünya ile bağlantısını kesmiş bir ülke oluşturdu. Enver Hoca'nın ölümünden sonra 1990'da demokratik liberal sisteme geçildi. Orta Doğu ve Afganistan'daki gelişmeler. 1. Körfez Savaşı. 2 Ağustos 1990'da Irak birlikleri Kuveyt'i işgal etti. Irak'ın Kuveyt'i işgal nedenleri şunlardır. Osmanlı kaynaklarına göre Kuveyt'in kendisine ait olduğunu iddia etmektedir. Irak'ın Kuveyt'in günlük limitten fazla petrol çıkararak kendisini zarara uğrattığını iddia etmesi. Irak'ın aşırı borçlarını kapatmak için Kuveyt petrollerini kullanmayı planlaması. Kuveyt'i kurtarmak için ABD önderliğinde 33 devlet 1. Körfez Savaşı'nı başlattılar. Parantez içerisinde 17 Ocak 1991. Irak büyük yenilgi aldı. Nisan 1991'de ABD Kuzey Irak Kürt bölgesi parantez içerisinde 36. paralelin kuzeyi ve 32. paralelin güneyini uçuşa yasakladı. İkinci Körfez Savaşı. 20 Mart 2003'te ABD ve İngiltere Irak'a kitle imha silahlarının var olduğunu gerekçe göstererek BM'nin karşı çıkmasına rağmen Irak'a saldırdılar. ABD ve müttefikleri bir ayda bütün Irak'ı ele geçirdiler. Irak diktatörü Saddam Hüseyin yakalanarak 30 Aralık 2006'da idam edildi. ABD'nin Irak'ı işgali ülkede 1 milyondan fazla insanın öldürülmesine neden oldu. Ülkenin durumu her alanda kötüleşti. Filistin sorunu ve Orta Doğu barış görüşmeleri. İsrail devletinin kurulması ile Filistin sorunu da başladı. Filistinliler İsrail ile mücadele edebilmek için Yasser Arafat liderliğinde Filistin Kuruluş Örgütü'nü kurarak İsrail ile mücadeleye başladılar. 1987'de Filistinliler intifada parantez içerisinde ayaklanma başlattılar. 1993'te İsrail baskıları artırarak devam etti. Filistinliler İsrail'e yönelik saldırılarını bırakmadılar. İsrail 730 kilometrelik çelikten duvar örerek saldırıları önlemeye çalıştıysa da gerginlikler 2011'e kadar devam etmiştir. Afganistan'daki gelişmeler. 1989'da SSCB Afganistan'dan çekilince mücahit gruplar iç savaşta birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştılar. Taliban grubu ülkenin çoğunluğunda İslam devleti kurduğunu açıkladı. Taliban karşıtları ülkenin kuzeyinde Kuzey İttifakı'nı kurdular. 11 Eylül 2001'de ABD'nin New York şehrindeki Dünya Ticaret Merkezi'ne parantez içerisinde İkiz Kuleler ve ABD Savunma Bakanlığı parantez içerisinde Pentagon terör saldırısına uğrayınca ABD suçluların Afganistan'da olduğunu gerekçe göstererek bu ülkeye hava saldırısı başlattı. Taliban devrildi. Hamid Karzai devletin başına getirildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından bu ülkede güvenliği sağlamak için Uluslararası Güvenlik Gücü parantez içerisinde ISAF kuruldu. 2007'de NATO komutayı devraldı. Türkiye Afganistan güvenliğinde en etkili devletlerden biri oldu. Orta Doğu'da su sorunu. İki veya daha fazla devletin topraklarından geçen akarsulara sınırı aşan sular denir. Su sıkıntısının en çok olduğu bölgelerden biri de Türkiye'nin de içinde bulunduğu Orta Doğu'dur. Su sıkıntısı 21. yüzyılın en önemli sorunlarından biri olarak görülmektedir. Su gerginliği aşağıdaki devletlerin ilgi alanına girmektedir. Fırat ve Dicle, Türkiye, Suriye ve Irak, Asi Nehri, Lübnan, Suriye ve Türkiye, Şeria Nehri, Ürdün, Suriye ve İsrail, Nil Nehri, Sudan, Etiyopya, Mısır. Dünyadaki gelişmeler, bilimsel ve teknolojik gelişmeler. 1980'den sonra nanoteknolojisinde büyük gelişmeler olmuştur. Bu teknoloji, makine, tıp, organ üretimi, elektronik bilgi depolama, organik tarım, fizik, hayvancılık ve uzay çalışmaları, duvar boyaları, ütü gerektirmeyen ıslanmayan kumaş üretiminde kullanılmıştır. 1996'da genetik devrim olarak bilinen kopyalama yapılmıştır. Türkiye'nin ilk kopyalanan koyunu oyalı olmuştur. İnternet kullanımı yavaşladı. Mars ve Venüs ile ilgili uzay çalışmaları hızlandı. Film sektöründe elektronik sinema gelişti. SSCB döneminde Ukrayna'daki Çernobil faciası nükleer santrallerin güvenliğini artırma tedbirlerini ortaya çıkarmıştır. Küreselleşme, teknoloji dahil bütün alanlarda dünyanın ortak hareket etme düşüncesini güçlendirmiştir. Türk dış politikası. Türkiye'nin bulunduğu bölge petrol ve doğalgaz kaynakları açısından dünyanın en önemli üretim merkezidir. Bölge devletlerinin istikrarsız ve demokrasiden uzak olması Türkiye'yi yeni dönemde daha aktif ve akılcı politikalar üretmeye zorlamıştır. Rusya Federasyonu ile ilişkiler. Dünyanın en büyük topraklarına sahip Rusya Federasyonu, yeraltı kaynakları açısından son derece zengindir. 142 milyonluk büyük bir nüfus yapısı vardır. Parantez içerisinde Mart 2011 sonuçları. Türkiye, Rusya Federasyonu ile ticaretini ithalat ve ihracatta artırmıştır. Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı her yıl artmaktadır. Rusya, Türkiye ile birlikte Mavi Akım projesini hayata geçirerek doğal gazını Türkiye'ye pazarlamıştır. Azerbaycan ile ilişkiler. Türkiye ve Azerbaycan aynı milletin iki devletidir. Türk-Azeri ilişkileri her alanda sürekli gelişme göstermektedir. Azerbaycan petrolü ABD destekli Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı ile tüm dünyaya pazarlanmıştır. Ayrıca Azeri gazını dünyaya ulaştırmak amacıyla Güney Kafkasya boru hattı projesi de uygulamaya konma çalışmaları yapılmıştır. Gürcistan ile ilişkiler. Türkiye'nin doğusunda yer alan Gürcistan, Türkiye ile sorunsuz bir ilişki yürütmektedir. Türkiye bu ülkenin kalkınmasına yatırımları ile destek vermektedir. Türkiye'nin Orta Asya'ya ulaşımında bu devlet kilit ülke konumundadır. Ermenistan ile ilişkiler. Ermenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri Türkiye'dir. Ancak Ermenilerin Dağlık Karabağ'ı işgal etmesi, dış politikalarında Türkiye'yi soykırımla suçlamaları nedenleriyle ilişkiler istenilen düzeyde değildir. Buna rağmen Türkiye kurucusu olduğu Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na Ermenistan'da üye yapılmıştır. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile ilişkiler. Türkiye, Orta Asya'da çok önemli projeleri gerçekleştirerek Türk devletlerinin dünya ile bütünlenmesinde öncü olmuştur. Türkmenistan doğal gazını Türkiye'ye ulaştıran Trans-Hazar boru hattına en büyük desteklerden biri Türkiye'den gelmiştir. Türkiye, kültürel birliği güçlendirmek için Türkçe konuşan ülkeler devlet başkanları zirvesini gerçekleştirmiştir. Orta Asya devletlerine her alanda katkı sağlamıştır. Orta Doğu ve Türkiye. Türkiye, Filistin meselesinde İsrail'e karşı Arap devletlerini desteklemiştir. İran'ın terör örgütünü desteklemekten vazgeçmesiyle bu ülkeyle ilişkilerini özellikle ticaret alanında geliştirmiştir. Petrol ve doğalgaz açısından Türkiye bu ülke ile ticaretini önemli ölçüde arttırmıştır. İran'ın ikinci işgalinde Türkiye, ABD'ye topraklarını kullanma izni vermeyerek bölgedeki saygınlığını korumuştur. Türkiye ve Balkan ülkeleri. Todor Živko döneminde Bulgaristan ülkesindeki Türk azınlığı Bulgarlaştırma politikası yürütmüştür. Bunun sonunda Bulgaristan'da Türkler Türkiye'ye göç etmiştir. Todor Živko'nun devrilmesinden sonra ilişkiler düzelme dönemine girmiştir. Türkiye-Yunanistan arasındaki sorunlar giderilmedi. Batı Trakya Türkleri sorunu, Yunanistan'ın terör örgütüne destek vermesi, ABD'de Türkiye'ye yönelik veto yetkisini kullanması, Ege Adaları ve Kıbrıs sorunu 21. yüzyılın başlarında da devam etmektedir. Annan planı olarak bilinen Kıbrıs'a çözüm çalışmalarına Türkiye ve Kıbrıs Türkleri destek verirken Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan karşı çıkmıştır. Kıbrıs Rum kesimi 2004'te AB'ye üye olmuştur. Türkiye'nin AB ile yaptığı müzakereleri engelleyen merkezlerden biri olmuştur. Türk Kızılayı'nın yurt dışına yardım faaliyetleri. Tsunami felaketlerine uğrayan Endonezya, Sri Lanka ve Tayland'a yardım edildi. 2005'te Pakistan depreminden sonra bu ülkeye yardım gönderildi. İsrail-Lübnan savaşında Lübnan'da zarar gören halka yardım gönderildi. 2006'da Sudan'daki iç savaşta zarar görenlere yardım gönderildi. Irak'taki mağdur insanlara insani yardım yapıldı. Rus-Gürcü Savaşı'nda Gürcü vatandaşlarına yardım yapıldı. İsrail ablukasındaki Filistinlilere yardım gönderildi. Türk ordusu ve dünya barışı. 1993'te Somali'ye askeri birlik gönderildi. Bosna Hersek'e 1400 kişilik barış gücü askeri gönderildi. 1997'de Arnavutluğa insani yardım gönderildi. 1999'da Kosova'ya savaş uçağı desteği verildi. 2002'de Afganistan'a uluslararası barış gücü gönderilmesinde Türkiye görev aldı. 1980 sonrası Türkiye'de iç gelişmeler. 1983'te Turgut Özal liderliğindeki Anavatan Partisi, parantez içerisinde ANAP, seçimleri kazanarak yönetime geldi. Bu parti 1987 seçimlerini de kazandı. 1989'da Turgut Özal Cumhurbaşkanı oldu. 1991 seçimlerinde Doğru Yol Partisi, parantez içerisinde DYP ile Sosyal Halkçı Parti, parantez içerisinde SHP koalisyon hükümeti kurdular. Başbakan Süleyman Demirel olmuştur. 1993'te Turgut Özal'ın ani ölümüyle Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı oldu. Başbakanlığa Türkiye'nin ilk kadın başkanı olan Tansu Çiller getirildi. 1995-2001 yılları arasında DSP, ANAP, MHP, koalisyon hükümeti Bülent Ecevit başkanlığında ülkeyi yönetti. 2000'de Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı oldu. 2002 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi, parantez içerisinde AKP seçimde birinci parti oldu. 2007 seçimlerini AKP kazandı. Tayyip Erdoğan başkanlığı devam ettirdi. 2007'de Abdullah Gül Cumhurbaşkanı oldu. 2010'da anayasanın bazı maddeleri halk oylaması ile değiştirildi. 2011 seçimlerini AKP kazandı. Tayyip Erdoğan başbakanlığı devam ettirdi. Kültürel gelişmeler ve sosyal hayat. İlk özel radyo ve televizyon kanalları yayına başladı. Renkli televizyonlar kullanılmaya başlandı. Nuri Bilge Ceylan, Üç Maymun filmi ile Fransa'daki Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü aldı. 2003'te Sertab Erener, Eurovision şarkı bir yarışmasında birincilik elde etti. 2006'da Orhan Pamuk, Nobel Edebiyat Ödülünü aldı. Zorunlu eğitim 5 yıldan 8 yıla çıkarıldı. Bütün yüksek öğretim kurumları YÖK bünyesinde birleştirildi. Açık öğretim fakültesi kuruldu. ODTÜ'de internet bağlantısı kuruldu. 1994'te Türk Güreş Milli Takım Dünya Şampiyonu oldu. Cep Herkülü olarak bilinen Naim Süleymanoğlu, Seul Olimpiyatlarında altın madalya aldı. Galatasaray Avrupa Süper Kupası'nı kazandı. 2002'de Türkiye Dünya Futbol Şampiyonası'nda 3. oldu. 2008'de Türkiye Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 3. oldu. 2009'da Türkiye atmosfere sera gazının salınımını azaltmak amacıyla Kyoto Protokolü'nü imzaladı. 2010'da Dünya Basketbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapıldı. Türk basketbol takımı dünya ikincisi oldu. 2011'de Erzurum'da Dünya Üniversiteler Arası Kış Olimpiyatları yapıldı. Ekonomik hayat. 1980'den sonra Türkiye özel sektörü canlandırma, ihracatı artırmaya yönelik bir ekonomi politikası izledi. IMF'den borç almaya devam edildi. 2005'te Türk lirasından 6-0 atıldı. Gelişmiş 20 devlet içinde yer alındı. Güneydoğu Anadolu Projesi Türkiye'nin en büyük çalışmalarından biri oldu.